وكاله النور الانزاليه تودع بان الجوله الرابعه مفاوضات في طهران واشنطن غير المباشره ستعقد الاحد المقبل في العاصمه العمانيه في موسكو. وياتي ذلك بعد ان تم تغيير مواعيد الجوله الرابعه باقتراح من سلطنه عمان التي اعلن وزير خارجيتها بدر البوسيدي اعاده ترتيب الاجتماع الذي كان مقررا السبت الماضي وتاجل لاسباب لوجستيه.
এসব গল্প রয়েছে আমাদের জীবন ঘনিষ্ঠ বহু শিক্ষা ও উপদেশ। আমরা সেই সব গল্প এবং প্রবাদের পেছনের গল্প নিয়ে আসলে আপনাদের সঙ্গে আশা করি এই আসরটি আপনাদের আনন্দ দেওয়ার পাশাপাশি চিন্তার জগতের নাড়া। যাই হোক, আজ আমরা শুনব চিরায়ত একটি প্রবাদের গল্প, বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার কথা আমাদের সমাজে ব্যাপকভাবে জানাচ্ছি। কঠিন কোনো কাজের উদ্যোগ নেওয়ার দুঃসাধ্য কাজটি করার ক্ষেত্রে আমরা এই প্রবাদটি ব্যবহার করি, কিন্তু অনেকেরই কিছু জানা নেই কি করে এই প্রবাদটি আমাদের মাঝে। সেই গল্পটি আমরা আজকের আসরে শুনব, আপনাদের উপস্থিতি যথারীতি কামনা করছি।
حول تفاصيل العدوان الإسرائيلي على
بعد العدوان الإسرائيلي على الحديدة بيوم واحد، المشهد يتكرر في صنعاء، مشهد أرادت به تل أبيب استرداد هيبتها التي سقطت أمام الصواريخ اليمنية، فحشدت كل طرقاتها وطائراتها الحربية بدعم وتسهيل كامل من الولايات المتحدة الأمريكية، واستهدفت عدة مناطق في اليمن من بينها مطار صنعاء الدولي في هجوم الحوثي استغرق قرابة الساعة ومشاركة عشرات المقاتلة الحربية. وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن شخص مع مطار صنعاء طال مبنى الركاب والطائرات المدنية ومرافق خدمية فيه، مما أدى إلى خروجه عن الخدمة حسب ادعائها. كذلك تحدث الإعلام العبري عن استهداف عشرة مواقع في اليمن بينها منشآت نفطية ومراكز وقود ومصنع للاستشارة في منطقة عمران بالعاصمة اليمنية. الطائرات الحربية الإسرائيلية أغارت كذلك على محطة كهرباء ذهبان المركزية في بني الحارث بصنعاء. استهدف العمران أيضا منطقة عقار جنوب غربي صنعاء ومحطة كهرباء حزيز المركزية بمديرية سنحان. ورغم التكلفة الكبيرة والظاهرة لمثل هكذا هجمات على اليمن التي تشكل تحديا لجيش الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن مسؤولا إسرائيلي كبير قال إن هذه الضربات في اليمن ليست الأخيرة لكن الأولى التي يريد المسؤولون الإسرائيليون حلها من خلال سحب الدخان من اليمن. لا تكاد تقلع الشارع الإسرائيلية، وهو ما أكدته وسائل الإعلام الأمرية نقلا عن مصدر أمني أن تل أبيب لا تتوقع أن يؤدي الهجوم إلى إيقاف إطلاق الصواريخ اليمنية باتجاه كيانها. يعلمون أيضا أن المعادلة مع اليمنيين تغيرت بعد استهداف مطار بن غوريون وإعلان الحظر الجوي على كيانها.
কি আলোচনা হলো তা জানবো খানিক মেজি বিরতির পর সঙ্গে।
برچین باجنون ستیفن سبات های دور ناجک تون ایرانی
نوکای یک میزان راستقی نامزد مانه زیتن چو
بیروتیر پار آبارو شاگتو آخده گالفو که پروبادیر گالفیر آشد ایدور تیر دوروری پرامش سبا بچه ایک جن বলল আমাদের বরং এই বাসা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়াই ভালো। আরেকজন বলল সবাই মিলে বিড়ালের উপর হামলা করলে কেমন, কেউ আবার বিড়ালের সঙ্গে সংলাপ বসার প্রস্তাব দিল। মোট কথা, এভাবে সবাই নিজ নিজ পরামর্শ দিল, কিন্তু কারো পরামর্শই সমস্যার সমাধানের জন্য যথেষ্ট ছিল। একটি স্বল্প বা অনুরোধ বলল আমরা তো দ্রুত দৌড়তে জানি, যখনই আমরা বিড়ালের আশার ইঙ্গিত পাব দ্রুত পালাবো। কি বলতে চাস, বিড়ালের শিকার হওয়ার আগে ভাগে কি করে আমরা টের পাবো যে সে আসছে? ইঁদুরটি একটু ভেবে চিনতে বলল একটা ঘুমটি হলে ভালো। হয়। অপর ইঁদুর বললে, ঘন্টি কি জন্য? ইঁদুরটি বলল, ঘন্টি থাকলে সেটা বিড়ালের গলায় ঝুলিয়ে দিলে ব্যাস বুঝে যেতাম আমরা বিড়াল কখন কোথায় কোন দিকে যাচ্ছে, আমরা সতর্ক হয়ে যেতাম।
عرب مكتب الأمم المتوجة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا النهارده من قبل أي مقترح خطة للاحتلال الإسرائيلي ترقى إلى مستوى المبادئ الإنسانية الأساسية متمثلة في الحياد والنزاهة والاستقلالية في إيصال المساعدة إلى قطاع غزة. وقال المتحدث باسم المكتب يانس لوركي ان خطه الاحتلال شمالت لزياده الرقابه وتقييد الامدادات وهو عكس المطلوب تماما. ياتي هذا في وقت تتزايد في تقريرات الدول من كارثه انسانيه غير
مسبوقه
يعيشها شمال
بزشكيان
وباطني وأكيدان على الإرادة المشاركة لإيران ومشاركة تنفيذ اتفاقية التعاون الشامل بين
المملكتين.
عدوان صهيوني على مخابر السجن الدولي ومحطة الكهرباء وخزانة الوقود في العراق.
বিরতির পর আবারও স্বাগত আপনাদের গল্প ও প্রবাদের গল্পের অংশে। ঘুমটি বাঁধার প্রস্তাব যে দিয়েছে বৃদ্ধের কথায় সে এখন চুপ হয়ে বসে আছে। নিশ্চিত মৃত্যুরই ঝুঁকি সে নিতে রাজি নয়, কিন্তু বৃদ্ধ ইঁদুরের কথা শিরোধার্য যেতেই হবে এবং সেটাই হল। সবাই কান্নাকাটি করে তাকে ঘুমটি নিয়ে এগিয়ে দিতে বাধ্য, তারপর যা হবার তাই হল। বিড়ালের গলায় ঘুমটি বাঁধার জন্য যে ইঁদুরটিকে তাদের আস্তানা থেকে ঘুমটি সহ বের করে দেওয়া হয়েছিল সেই ইঁদুরটিকে কেউ আর কোনোদিন দেখতে পায়। এমনকি যে ঘুমটিটি বিড়ালের গলায় ঝোলানোর কথা ছিল সেই ঘুমটিটির আওয়াজও কেউ কোনোদিন শোনেনি। এরপর থেকে যখনই কঠিন কোনো সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়া দুরূহ হত, মানুষ বলত বিড়ালের গলায় ঘুমটি বাঁধতে কে।
وأنزله في أوجز الأوان وأعجز أسلوب الرعاية رعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء
جاهد أحمد مصرحان
وهو أبتي حمد الولماء
خاب أشهده أشكر دستبرت
عبده حرس من المصرحان
جرده المحكمة سري قول علي فروبات القول في أشهد شمد شلو شبكي أولي قول أفضل الأبرار
قطعه بيابارو بارو ياشد تقنا بندر
Jawad Bang, the Jawad Bang, the Jawad Bang, the Jawad Bang, the Jawad Bang, the Jawad Bang, the Jawad Bang, the Jawad Bang, the Jawad Bang, the Jawad Bang, the Jawad Bang, the Jawad Bang, the Jawad Bang, the Jawad Bang, the Jawad Bang, the Jawad Bang, the Jawad Bang, the Jawad Bang, the Jawad Bang, the Jawad Bang, the Jawad Bang, the Jawad Bang, the Jawad Bang, the Jawad Bang, the Jawad Bang, the Jawad Bang, the Jawad Bang, the Jawad Bang, the Jawad Bang, the Jawad Bang, the Jawad Bang, the Jawad Bang, the Jawad Bang, the Jawad Bang, the Jawad Bang, the Jawad Bang, the Jawad Bang, the Jawad Bang, the Jawad Bang, the Jawad Bang, the Jawad Bang, the Jawad Bang, the أسماني
أيها الأطاد، ولد الشيخ الشيخ عبد الهمن بن الشيخ حسين بن الشيخ حسين في النجف الأشرفية عام 1917 وكرر في أسرة محبة للعلم والأدب، فدرس الفنون على بعض الفضلاء وأخذ الفقه والأصول على يد السيد محمد بغدادي الشخص الإحصائي وغيره من أفاضل عصره. ثم لازم حلقة السيد الفوئي
سورة
بقرة نبوغوتيت مسلم شماس كي مسلمان دي پارشبوري شمبرك ويجاتي مسلمي شمبرك شماسي باري باري فرطي مويت ونالي بشري جرولي دانا بشري
لازم جمعية رابطة الأسرية التي
عملها كعوم إبراهيم علي সম্ভবত একদমাদের গুরুত্ব সহ বিচিত্র বিষয় বা বিষয়গুলির
তোমার খাদ্য ও পানীয় দিকে লক্ষ্য করো, দেখো এত দীর্ঘকাল পর কিন্তু তোমার গা থেকে দেখো ও হাড় গোড় পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিটে গেছে। এখন তোমাকে দেখাবো যে এই ছিন্ন ভিন্ন হাড় গোড় কিভাবে আবারও জোড়া লাগছে, যাতে শিক্ষা পায় هارغولور
نشيدي ورنشت له وطلع
عبر
من الشمسي
وزير عليه السلام يشعر حرطنا ذيك الله
يرشب
وقبلك أرفع إن
الثناء
ولو بالمثاني به
بقلبي وقلبي
মানুষের ভালো ও খারাপ কাজ করো তাদের জন্য সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য কোরআনের বিধানগুলো রোজা রাখছে শারীরিক
وبيتك وهو بسيط بما حوته جوانبه الأربع فزاوية
وبيتر قرآن قطنت فزيلت قرن آيات
إلى جنبه جرة توضع وأخرى بها من جريب النخيل
آيات القرآن
سريع
الله راسترى وصفار شفايات باوازن
وآمية قليل
وحرورنا
وفي كتف مالكها
أمير المؤمنين
وتلك أحا نجد
أنبلا
لطحن الشعير
তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ সুরা আর এই সুরার মধ্যে আয়াতুল কুরসি আয়াতুল কুরসির
Իրանի պաշտոնական արձագանքը Իսրայելի սպառնալիքներին եւ միացյալ
նահանգների
Սիոնիստական
ռեժիմի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի Իրանի հասցեին
օրնության հավաքելի
Իրանի իսլամական հանրապետության մշտական ներկայացուցիչ Դեսպան Ամիրսայդ իրավասին
ազգուշացել
է այն հայտարարությունների կապակցության
միացյալ
նահանգների կամ սիոնիստական ռեժիմի
এই আয়াতে আল্লাহর একত্বশাহ জমিন আর আকাশগুলোর উপর তার নিরঙ্কুশ আল্লাহর অস্তিত্ব এবং সবকিছু শেষ সমগ্র অস্তিত্বের জন্য আল্লাহ তাতে তিনি নিজের সত্তার উপর স্থায়ী হয়ে এই আয়াতের পরের আয়াতে মানুষের জন্য ধর্ম বেছে নেওয়ার স্বাধীনতার কথাও বলা হয়েছে অর্থাৎ ধর্মে জোর দেওয়া জোর করে ধর্মে
Հասկացել եմ, որ Նեթանյահուի հրետորաբանությունը որը բացահայտորեն սպառնում է ուժի դրամը այս կապակցության Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Սմայլ Բահաշյանը Իսրայելի կողմից վերջերս հրետորաբանությունների դեմ իրականացված ռազմական ագրեսիա Անդրադառնալով Ամերիկայի բարձրագույն մասնակցությանը եւ աջակցությանը այս
հարցում,
Ցույց եք Հանգակին բարեկամները, այս պայն ձեզ ենք ներկայացնում հաղորդում, որի խորագիրն է Իրանի առաջընթացը անկասել անհրաժեշտություն, նույնիսկ մարդակում պայմաններ։
وتعالى تقال المنوب علي عليه السلام ولقد كنت أنظر
إيرانية أرتاكي كورتيري نخارة روزان نخين روزان رامين مهوان وطوست أندرا مبانا كان خانيا
وطوست أمير
Ve her ikisinden birçok erkek ve kadın tayyip yayan Rabbinizden korkup sakının ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
İran Radyo Podcast. Kalk ve önce sen öldür isimli podcastinin bu bölümünde Benjamin Netanyahu'nun başbakanlığı döneminde gerçekleşen terör eylemlerini inceleyeceğiz. Tarih bazen karanlık ve anlatılmamış olayları barındırıyor. Açıklanınca geriye sadece ağır ve hüzünlü bir sessizlik bırakan anlatıyor. Kalk ve önce sen öldür podcastinin başka bir bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugün Kalk ve önce sen öldür isimli podcastte çağdaş tarihin en karanlık dönemlerinden birine birlikte bir yolculuk yapacağız. Ronen Bergman'ın aynı adlı kitabından uyarlanan filmde Siyonist rejimin terör eylemlerinin öyküsü anlatılıyor. Bu çalışma gizlenmeler ve siyasi şahsiyetlerle yapılan binlerce röportajın ve binlerce gizli belgenin incelenmesinin sonucudur. Bergman, cesur bir kalemle dehşet verici bir istatistik ortaya koydu. Siyonist rejim kuruluşundan 2018 yılına dek 2700'den fazla terör eylemi gerçekleştirdi. Dünyada hiçbir ülkenin yaklaşamadığı bir rakam. Bu podcast'te başlamadan önce İran Radyosu ve sosyal medya hesabımız www.radyo.com nokta iranradio.ir üzerinden çeşitli podcastlere ücretsiz olarak erişebileceğinizi hatırlatalım. Herhangi bir yorumunuz veya öneriniz varsa bizimle paylaşmanızdan mutluluk duyarız. Kalkın önce sarıldığı podcastlere bir başka bölümde eşlik ediyoruz. Az önce sen uğradığı podcast'ın bu bölümde İsrail Teorijinden kabus haline gelen bir şahsiyetin adı bahanesiyle başlıyor. Hamas'ın kurucusu Şeyh Mahmet Yasin 1967 yılında 6 gün savaşında Arapların yenilgi uğramasının ardından 6 gün savaş 5 ila 10 Haziran 1967 tarihleri arasında İsrail'de Mısır, Türkiye ve Lübnan'ın de aralarında bulunduğu Arap ülkeleri arasında gerçekleşen ve İsrail'in zaptarıyla sonuçlanan Sina Yarımadası Gazze Şire'de Doğu Kudüs'e dahil olmak üzere Fatih Şeria ve Golan Tepelerine işgal edildiği 3. savaştı. Filistin lideri Şeyh Ahmet Yasin, Siyonist işgale karşı mücadele için farklı bir bakış açısı ortaya koydu. Yasin bu başarısızlıkla Arap dünyasına maniler sağlığından kaynaklandığını ve layık yaşamların Allah yolundan sağlığını düşünüyordu. Çözüm İslam'dır. Süleyman'ın onun mücadelesinin sembolü haline geldi. Bu Süleyman, İran İslam Devleti'nde İmam Hümeyni'nin görüşünden bir yansımasıydı. Yasin, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün aksine faaliyetlerini gizlemeye çalışmamış. Hatta İsrail yetkililerle görüşmelerde de bulunmuştu. 1990'lı yıllarda Çin Devleti'nin İsrail'in İç İstihbarat Teşkilatı'nın başında bulunan Ami Ayalon, o dönemde İsrail'in Filistin Kurtuluş Örgütü'ne karşı bir denge unsuru oluşturmak için İslamcılığa ve Yasin gibi bir isime takıldığını, ancak 1980'lı yılında Çin Devleti tesadüfen Yasin'in faaliyetlerine tespit ederek onu ve yandaşlarını da tutukladığına itiraf ediyor. Sert uygulamalar ve işkenceler de Yasin'in Siyonist rejime karşı cihat hazırlıklarındaki rolunu ortaya koydu. Onun için hapis cezasına çarptırıldı. Ancak bir yıl sonra tutuklu takası ile serbest bırakıldı. 1987 yılında birinci intifadanın başlamasıyla birlikte Yasin Gazze'nin en önemli dini siyasi şahsiyeti haline geldi. Aynı yılın Aralık ayında İslam'ı direnmiş hareketlerin kuruluşunu ilan etti. Şimdi 1988 yılında Hamas'a karşı büyük çaplı bir operasyon düzenledi. Ancak Hamas bunu gizli tuttu ve Salah Şahane liderliğindeki İsrettin El Hasan Kuvvetleri isimli gizli bir askeri kanat oluşturdu. Şahane taburları komutasını bile hapishaneden yürütüyordu. 13 Aralık 1992'de Şeyh Ahmet Yasin'in serbest bırakılması karşılığında bir İsrail ordusu subayı rehin alındı. Bu memur başçavuş Nisim Poladon'u adında bir polis memuruydu. Rehine alanların taleplerini kabul etmek üzere dönemin İsrail Başbakanı ve Savunma Bakanı Yitzhak Rabin büyük bir askeri operasyon ve toplu tutuklamalar başlattı. Rabin, Şeyh Ahmet Yasin'in televizyon röportajında Hamas mensuplarını Toledano'ya zarar vermemeleri konusunda uyarmasını istedi. Yasin bu isteği kabul etmiş görünüyor. Ancak arkadaşlarıyla önceden bu sözlerin sadece gösteriş amaçlı olduğunu ve ciddiye alınmayacağını da kararlaştırmıştı. Röportajın ardından Yasin, İsrail'e yaptığı açıklamada da şunları vurguladı. Zamanla bu sorunun da olmayacak. 10 yıl sonra, 100 yıl sonra sonunda bu dünyadan kaybolacak. Bu açıklamalar Ahmet Yansı'nın mücadeleyi sürdürme konusundaki kararlarını da gösteriyordu. Şeyh Yasin'in serbest bırakılmaması ve Siyonist rejimin tekrarlanan saldırı verenden ardından yeni bir gerginlik dalgası başladı. İsrail, Hamas üyesi olduğundan şüphelenilen 400 kişi Lübnan'ın sınır dışı etmeye çalıştı. Ancak sınır dışı etme operasyonu gerçekleştirilmeden evvel sızdırıldığı için bu girişim başarısız oldu ve İsrail Genelkurmay Başkanı Ehud Barak sınır dışı etme operasyonunu haklı çıkarmak için yüksek mahkemeye çıkmak zorunda kaldı. Bu arada daha büyük bir skandal ortaya çıktı. Sınır dışı edilenlerin %25'i yanlış seçilmişti ve Şimbet'in sınır dışı etmeyi planladığı kişiler değil. Buradan sınırının kapatılması üzerine İsrail, Hasfiye yakınlarındaki Merj ez-Zuhur çadır kampında bulunan sürgünleri terk etmek zorunda kaldı. Bu sürgün ilk başta Hamas için ölümcül bir darbe gibi göründü. Ancak Lübnan Hizbullah'a mensuplarının kampı ziyaret etmesiyle durum tamamen değişti. Ronen Bergman'ın aktardığına göre İmad Muniye'nin güçleri Mustafa Bedri'den Muniye'nin kayınbiraderi komutasında destekçisi ülkelerin danışmanlarının da işbirliğiyle kampın yakınında güvenli bir bölge oluşturdu ve sürgündekileri eğitim verdi. Bu dönemde kendine geliştiren ve hocaların dikkatini çeken isimlerden biri de Yahya Ayyaş oldu. Aynı dönemde Amerika'da Bill Clinton'un başkanlık konusunda olması ve İsrail'e karşı daha katı bir tutum benimsenmesiyle birlikte İsrail'e yönelik uluslararası baskılar da artmış. Nihayet bu baskılar altında Isaac Rabin, Şubat 1993'te sürgündekilerin topraklarına geri dönmesini kabul etmişti. Sürgündekiler Gazze ve Batı Şeria'ya kahraman olarak döndüler. Yahya Ayyaş aynı zamanda İzzettin El Kassam tükalerinden komutanları arasında yer aldı. İbadet edenlere ateş açtı. Bir buçuk dakikada bir şarjör değiştirdi. Sonunda cemaatten biri ona yangın sonucunda tüpü fırlattı. Ve bu işten geri düştükten sonra öldürülene kadar tartaklandı. 29 Müslüman ibadet edene öldürdü ve yüzden fazlasını da yaraladı. Terör olaylarının ardından Lipkin, Şahat ve Amiram Levin, IDF Kuzey Bölgesi Komutanı Hizbullah'a karşı gerilla savaşı yürütmek için Egos özel komanda birliğini kurdu. Egos, Lübnan'da Hizbullah'a yönelik özellikle Hizbullah'ın güvenli bölgelerinde pusu ve suikast operasyonları başlattı. İsrail'in amacı ise Hizbullah'ın orta düzey yöneticilerine de terör eylemiyle öldürüp intikamın kapsamına İsrail ve Lübnan'ın sırrını tutmaktı. Bu hedeflerden biri de Hizbullah'ın Nebatiye'deki komutanlarından Rıza Yasin'dir. 30 Mart 1995'te düzenlenen terör eylemi bir kişi öldürmek için insansız hava aracının kullanılmasının ikinci örneğidir. Sonraki 2,5 yıl boyunca Siyonist rejimin terörist Hamas güçleri, Filistin direniş güçleri ve Lübnan Hizbullah'ına karşı çok sayıda terör eylemi gerçekleştirdi. Bu eylemden sonucunda bu hareketlerin 21 orta düzey yöneticisi şehit oldu. Bu dönemde İsrail Bağımsızlık Savaşı'nın başkanı olan Yitzhak Rabin, Filistin Samit Zarfıgır'ı ve Şakaki'nin öldürülmesini emretti. Şakaki 1988 yılında Gazze'den Lübnan'ın sürgüne gönderildi. Bu suikast emrinin ardından Mossad'ın Sezariye birimi Fethi Şakaki'ye saldırmak için uygun zaman ve yeri bulmak amacıyla 6 ay harcadı. Ebu Cihad'ın terörünün üzerinden 7 yıl geçmişti ve İsrail Fethi Şakaki'yi suikastle öldürmenin yollarını arıyordu. Başlangıçta Tunus'ta Trablus'a giden ıssız karayoluna bomba yerleştirilmesi planlandı. Ancak plan başarısızlıkla sonuçlandı. Son olarak 26 Ekim 1995'te Şakaki Libya'ya gitmek üzere Malta'nın Selima kentindeki diplomat otelinde kalırken kaldırımda yürürken iki motosikletinin saldırısına uğradı. Kafasının arkasına iki el ateş ettiler. Düştükten sonra boynunun arkasına bir kurşun daha sıkıldı ve şehit oldu. Bu suikastın ardından Yitzhak Rabin Hamas liderleri hakkında istihbarat toplanması nedeni verdi. Özellikle mühendis lakabıyla bilinen Yahya Yaşar odaklanıldı. Şimdi lideri Yakov Peri, örgütün en deneyimli isimlerinden Isaac Hasson'du. Merkez Komuta Birimi'nin başına getirdi. Hasson, Yahya Ayyaş'ın dönemi suikast operasyonunun liderliğine üstlendi. Ve bu operasyon Kristal operasyonu olarak da anıldı. Başlangıçta şimdi bir grup, üç tarafından yerel bir mesele olarak yönetilen operasyon, daha sonra rejim meselesi haline geldi. Bu operasyonla ilgili tüm kararlar Hasson'un gözetiminde alındı. Kristal operasyonu sırasında Şimbet güçleri hedeflerine şaşırtıcı derecede zeki olduğunu fark ettiler ve yaptıkları araştırma sonucunda Ayyaş'ın Polonya'da olmadığını ve oraya hiç gitmediğini keşfettiler. Kalkiyede faaliyet gösteriyordu ve Ronen Bergman'a göre Şimbet'in hemen yakınında faaliyet gösteriyordu. Aynı zamanda İsrailliler Yahya Ayyaş'ı öldürmeden önce 4 Kasım 1995 Yitzhak Rabin İsrail'i aşılıkçı ve hukuk öğrencisi Yigal Amin tarafından öldürüldü. Rabin'in suikastından sonra Ayyaş hala hayattaydı. Ve Rabin'in yerine Başbakan ve Savunma Bakanı olarak geçen Şimon Peres Ayyaş için bir kez daha kırmızı kart imzaladı. O dönem Şimbet'in başında bulunan Karni Yilun'da Rabin suikastının ardından istifa etmeme ve Yahya Ayyaş'a gelenek suikast girişimleri başarıya ulaşana değil birbirinde kalma kararı aldı. Daha önce de Ayyaş'a gelenek suikast girişiminde bulunulmuştu. Kendisine bomba yüklü bir cep telefonu teslim edilmiş ancak bomba çalışmamıştı. Amaç bombayı tamir edip Ayyaş'a geri götürmekti. Nihayet 5 Ocak 1996'da Yahya Ayyaş babasıyla konuşurken bomba patladı ve şehit oldu. Ertesi gün Ayyaş'ın cenaze törenine ardından Hamas sözcüsü İsrail'e için cehennemin kapıları açıldı açıklamasını yaptı. Ayyaş'ın devrimci faaliyetleri çatıcından sonra da devam etti. Çünkü bombacıları o etmişti. Bunlardan biri olan Muhammed Yavir Misri, isminin Şimbet'in en çok arananlar listesine girmesinin ardından Hamas içinde Muhammed Daif olarak tanındı. İsminin anlamı Misafir Muhammed idi. Çünkü her gece birinci geceden farklı bir yerde uyuyordu. Kasım 1993'te Muhammed Daif, Hamas'ın Gazze şeridindeki İsrail saldırılarına karşı yurdu operasyonların başına getirildi. Yahya Ayyaş'ın defnedildiği gün Daif, Hamas'ın askeri kanadı İzzettin'in Hasan tüfalarının komutanlığına yükseldi ve bir ay sonra İsrail'den intikam almaya başladı. Şimon Peres de Muhammed Daif'a kırmızı kart göstermişti. Ancak onu öldürmeyi başaramamıştı. Öte yandan Yasir Arafat, Filistinlilerin intikam operasyonları sonucu İsraillilerin ölüm denen devam etmesi halinde başlattığı müzakere ve barış sürecine sona ereceği sonucuna vardı. Bu nedenle Yahya Yaşar'ın 4. intikam saldırısının ardından Arafat'ın güvenlik güçleri Hamas'a karşı yoğun bir operasyon başlattı ve örgütün önünde gelen 120 üyesini tutukladı. Ancak bu ünvanlar da sorunsuz kaldı. İsrail Başbakanı seçilmesinin ardından Benjamin Netanyahu Oslo anlaşmasının yürürlüğünde iptal etmedi. Ancak hükümeti bu sürecin içinde çok sayıda sorun yarattı. İsrail'in Filistin toprağından çekilme konusunda gecikmesini bekleyen Arafat yol rafını aldı. Ama köşkerinden bazılarını serbest bırakarak misilleme yaptı. Netanyahu'nun iktidara gelmesiyle birlikte suikast planları artık onun gözetiminde İsrail rejiminin olağan bir eylem olarak gerçekleştirmeye başlandı. Netanyahu döneminin Mossad başkanı General Danny Yatom'u yanına çağırarak kendisinden suikast listesini istedi. Netanyahu ilk listeyi inceledikten sonra şu ifadeleri kullandı. Bana bu küçük balıkları değil, büyük balıkları getirin. Liderleri istiyorum. İsrail Sihbara Teşkilatı açısından sorun Hamas liderlerinin Ürdün'de olması ve İsrail'in bu ülkeyle 3 yıl önce bir barış anlaşması imzalanmış olmasıydı. Dolayısıyla Ürdün'ün izni olmadan ülkeden operasyon düzenlenmesi mümkün değildi. Bu nedenle Netanyahu Ürdün ile ilişkileri tehlikeye atmak istemediği için suikast operasyonunu sessizce gerçekleştirmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.
باكستان ایران لپاره د جواد ظریف نورستا خغلی عباس راکشی یو ډېر تکړه او کارکشته ډیپلومات دی
Kalk önce sen öldür isimli podcast'ın başka bir bölümünün daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu bölümde Şeyh Ahmet Yasin adında sade ama ateşli bir ruhun adalet isteminin doğuşunu dinledik. 1967 yılında Çözüm İslam'da sürüganı ile yola çıkan yeni bir yol açan direnişin simgesi haline gelen kişilik. Hapishaneden sürülere, işgal güllere, karşı askeri aparat aşmakla kadar belirleyici raporlarına kadar verdiği mücadelenen Hamas hareketinin nasıl şekillendiğini bizimle birlikte öğrenmemiz. Barış Gondeşli'nin İbrahim Camisi'nin hatırlamadan şimdiden direniş liderlerini öldürmeyi yönelik bir dizi terör ve korkunca operasyonlarına kadar hepsi merkezinde Şahmet Yasin'in kurduğu hareketin yer aldığı acıması çatışmanın görünümüydü. Ancak dolu ve korkan bir terör ve askı örgülerinin ne kadar gizlice yapılmış ve bazen unutulmuş olsalarında adaletin sessizliği görünmeyeceğini ve insan iradesinin her zaman gönül karşısında dik duracağını bizi hatırlattığını öğrendik. Bu podcast'ı ilgilendirici bulduysanız lütfen arkadaşlarınızla paylaşın ve bizi web sitemizden iranradio.ir sosyal medya hesaplarımızdan takip edin. Bu sayfadaki yorumlarınızı ve sorularınızı duymayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Dinlediğiniz podcast İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast silesidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradio.ir web sitesi ve da bu sitenin sosyal medya hesaplarını da takip edebilirsiniz. Tekrar buluşunca olayım. Hepinizi canlı emret ediyoruz.
Esenler. قانون سیاست دولا شوید پاکستان سیاست دازی گانده
برس تهران ایران اسلام جمهوریتی سسی
سیمکی دی
ایمان
ایراک دواز و تعامل گرو ملتون گرو منافی و دفار شروعی اقتصادی تعاملات مثل این شی توریزم
وقد بين النبي صلوات الله وسلامه عليه أن الله مبتلى
Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıdığımız İman Nuru Afri Sultanımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü bölümümüzü dinleyelim.
لو كانت الدنيا تعدل عند الله
افغانستان او باكستان
فتيراونه كي
شربت منها والدنيا مدمومه عند الله الا ما كان في طاعه الله او اعان عليها من ذكر الله
تهران رادیو ډیر خوږو او قدر منو
اوریدونکو
دوستانو د پروګرام په دې برخه کې زه عبدالمجید درانه او زما سرور
هیڅ
افغانستان او پاکستان
Geçmişteki kötü sıfatları değiştirmek ve İslami sıfatları ve ahlaki değerleri ve insanseverliği öğrenmek ve başkalarına yardım etmek ve binlerce ahlaki nokta bunlardan ibaret.
İslam dini akıl ve fıtrata dayalı bir dindir. Şöyle ki hem insanın fıtratında kökü vardır hem aklı selim ve mantıkla onu yürürler. Bu yüzden hür düşünen ve arayış içinde olan ve batı İnsanların saptırıcı propagandalarına aldırış etmeyen insanlar kaybettikleri şey İslam dinidir. Bayan Hayki'de uzun bir arayış ve düşünmenin ardından sonunda bu büyük semavi dini seçen insanlardan biridir.
Bayan Hayki ekonomi ve sosyal bilimler mezunudur ve Almanya'nın kuzey batısında Oldenburg kentinde yaşıyor. Bayan Hayki Müslüman olmadan önce inancını şöyle anlatıyor.
در من اولین خود طالبان و حکومت خارجه وزیر امیر خان نقی و دو حسید فلسطین در حماس بزنگ در اشتر شدان مشر اسماعیل درویش و حسید بزنگ در زنون و مشر مشر در فلسطین دو رسل مبارز و سفر در افغانستان
گرچه ایچیم به آلده آقا غزی که در سهل مستید زیرا بولو این فلسطینیان و مصر در وار و بزنگ در افغان
طالبان و در مجرد
ve inkar edenler de büyük bir azapla cezalandırılır.
Gerçi Bayan Hayke Üniversitesi'nin de İslam dinliği kadınların meseleleri üzerinde bir araştırmaya katılmıştı. Fakat Batı'da yürütülen ağır İslam karşıtı propaganda yüzünden bu semavi dine karşı iyimser bir bakışı yoktu. Bayan Hayke şöyle diyor. O günlerde İslam dininden kafamda olan görüntü çoğu Batılı ve Avrupalı insanın kafasından var olan görüntüydü. Yani kadınların zulüm altında bulunduğu ve aşağılandığı ve hiçbir insani haktan yararlanamadığı menfi bir görüntüydü.
او پایبان سره د اړیکو د رغولو لپاره ځینې اقدامات هم ترسره کړي.
دوستانو د طالبانو د سرپرست حکومت چارواکو د قطر په مسؤولینو سره په کتنه کې د کډوالو او د
Bayan Hayki bu dünyada
israf ve masrafat karşılığı
muzeye çalıştığı bakımında bir genç ve tanıdık. Tanışma ise Bayan Hayki'nin İslam dilinin karıştırmaya dostuna sevgiyetti. Bayan Hayki bu macerayı da şöyle anlattı. O arkadaşım da öğrenciydi, aynı lokantada çalışıyordu. Bir süre sonra İngilizce dersinde zayıf olduğu için ona ders verdi. Günlerden bir gün tesadüfen onu seccade başında namaz kılarken hayatımda ilk kez namaz kılan halini görmüştüm. O manzara beni derinden etkiledi. Önce kafamdaki soru işaretlerini ona sorabileceğimi hissettim. Çok tuhaf bir hastalık. Sanki kaybettiğim
varmıştım.
Namaz kılın Allah-u Teala ile irtibatı en güzel ve en önemli. O yüzden Bayan Hayki'nin o Müslüman gencin namazda duruyor. Ve Allah-u Teala'ya ibadet etmesini görmekle büyük bir değişime uğramasına şaşmamaktadır. Hakikati susamış olan Bayan Hayki hemen başka dünyada bir inanışlarda cevaplarını bulamadığı sorularını sormuş. Gerçi Bayan Hayki kolay kolay ikna olacak bir insan değildi ve aldığı cevaplar için kanıt bekliyordu.
Bayan Hayki bu konuda şuna bu arkadaşım
Şimdi artık Bayan Hayki en önemli sorularının cevabını İslam'a
bulmuştu.
Ve bu yüzden bir seçim yapmasını bildi. Bayan Hayki bu konuda çözdü. Zaman geçtikçe kaybettiğim şeye daha da yakınlaştırmayız. Ta ki bir gün artık iyice tatmin
edemeyiz.
Hindistan'dan Güney Afrika'ya kadar araştırdığım tüm dinler ve irfani düşüncelerin arasında İslam dininin tüm konulara en mantıklı biçimde yaklaşan tekliydi. Ve belki de İslam dininin birçok konuya ilmi yaklaşımı benim için her şeyi sosyal bilimler tecrübesinden bakarak kabul eden benim için Müslüman oluşunda en güçlü etkilerden biridir. Böylece ben İslam dinini seçtim ve Müslüman olduğumu Müslüman arkadaşıma bildirdim ve o da hemen yanıt verdi ve sanırım
etkilerdi. A u Islamova ta sajta je uključena u razjasnjenje do fakta kabatara koja je a u komu u matiju kamona a u hasasu tak sad je na da te arsaj amakarne. دغه خیر سایدا سایبری
تاسیا اتو نه سره د جمهوریت اسلامي تیفي
اکسپرس خبري چنل د دیواته پیرنیو پرکون
شینی یمی آلمانی شوان بیان هایکه ایر بیو نماز کماتان یوسف کابلور بیچین
بسم الله الرحمن الرحیم والصلاه والسلام علی
سیدنا زمان اسلامی تجاری سچو مقاصد سچو تمام شیوه مکان گرفتلری دایان بیان هایکه شوان Dediğim gibi ben çok araştırma yapan biriyim. Bu konuda da uzun araştırmaların ardından aile ve toplumun sağlığının hicabı yasası Batı toplumunda tüketicilik ve kadınlar konusunda cinsel konuların propagandası yapılması insanları yaşamlarının doğru yolundan saptırmasıyla sonuçlanıyor.
Bayan Hayke tam hicabı şöyle tanımlar. Hicab toplumun ve ailenin ruhsal sağlığı alanında hiçbir kızın yol açmıyor. Gerçi hicab hem elbisemizde olmalı hem davranışlarımızda. Geçmişteki kötü sıfatları değiştirmek ve İslami sıfatlarına ve ahlaki değerleri ve insanseverliği öğrenmek ve başkalarına yardım etmek ve binlerce ahlaki nokta bunlardan ibaret.
Bayan Hayki Allah Teala'ya dayanmaz zevkini ve maddiyattan bağımsız olmanın mutluluğunu arkadaşlarına ve yakınlarına da intikal ettirmek istiyor. Fakat bu konuda hiç başarılı olamadık. Bunun sebebi de şöyle açıklıyor. Ben İslam konusunda tüm akrabalarımla, tanıdıklarımla, arkadaşlarımla tamamen mantıklı bir şekilde konuşmaya çalıştım. Fakat onlar bu meseleleri idrak edemiyordu. Belki de benim bu meseleleri daha rahat idrak ederek Müslüman oluşumun bir sebebi okuduğum branş yani üçüncü dünyada ekonomi branşıydı. Ben böylece Müslüman olmadan önce kapitalist toplumun